Merhaba sevgili dinleyiciler. Frekans Kadına hoş geldiniz. Bugün Vegan Derneği Türkiye'den Özgün ve Medusa ile beraberiz. Feminizm ve veganizm kesişimselliğini konuşacağız. Hoş geldiniz.
Merhaba.
Merhaba.
Selam.
Selam. Bize kendinizi tanıtır mısınız?
İsmim Özgün Tutar. Vegan Derneği Türkiye'de etkinlik sorumlusuyum. Veganım.
Ben Medusa, Vegan Derneği Türkiye'de iletişim ve proje sorumlusuyum.
Vegan Derneği Türkiye'de sadece hayvan haklarını konuşmuyoruz. Vegan bireylerin uğradığı hak ihlallerini de konuşuyoruz. Haliyle bir hak mücadelesi veren dernek. Sadece hayvanlara yönelik bir hak mücadelesi değil. Aynı zamanda vegan bireylere yönelik de bir hak mücadelesi olan bir STK.
Teşekkür ediyorum. Bugün dediğiniz gibi feminizm ve veganizmin kesişimselliğinden bahsedeceğiz. İlk önce şunu sormak istiyorum. Veganizmin kadına bakış açısı nedir?
Önce bir küçük bir şey girelim. Veganizmle feminizm nerede benzeşiyor? Onu bir vereyim, sonra kadına bakışa geçelim. Şimdi veganizm insanların ve hayvan doğa ilişkisinin adalet ve eşitlik temelli ele alındığı antitürcü bir yaklaşım. Aslında özünde bir eşitlik arayışı, türler arası bir eşitlik arayışı. Feminizme gelirsek de feminizm aslında cinsiyetlerin işte politik, sosyal ya da işte ekonomik eşitliğini aradığımız bir mücadele biçimi. Haliyle ikisinin de ortaklaştığı noktayı aslında eşitlik üzerinden çekmek lazım. Bu yüzden de hani kadına bakış ya da genel kavrama bakmadan önce bu eşitliği bir konuşalım istiyorum. Sonra da kadına bakışa geçeriz.
Aslında bu heteronormatif düzen içinde kadınların ve hayvanların birer nesne olarak siset erkekler diyeyim yani erkek ideolojisinin altında bir yerde olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de aslında örgütlenmemiz hiyerarşik bir yerden yani ezilenlerin demek istemiyorum ama birçok yerde ortak mücadele alanı olduğuna inanıyoruz. Ve bu kesişimsel mücadelede konuşmaya, mücadele etmeye ve hak arayışındayız.
Yani yine heteronormatiflik ya da işte erkin gücünden bahsediyorsak o zaman aslında veganizmin kadına bakışından çok vegan olmayan diğer türcü bir yaklaşımların işte örnek veriyorum patriarkanın mesela kadına bakışı nedir diye konuşmak lazım. Çünkü kadınla buradaki hayvansal ürün diyeceğim ne yazık ki onun arasındaki bir bağ var. Nasıl şöyle bir bağ var onu anlatalım. Şimdi eril, karnist, patriarka sistemine göre kadınlarla hayvanlar aslında birer nesne. İkisi de erkin tatminini sağlayan ya da işte arzu nesnesi olabilecek. Hiyerarşik olarak erkeğin altında olan, bunu nasıl konumlandırırsınız bilmiyorum ama sembolik bir kavram aslında. Haliyle et de, et olmayan diğer hayvansal gıdalar da dişilikle ya da işte doğurganlıkla ya da edilgenlikle gözünde birleştirdiği bir şey. O yüzden de elde edilen kavramlar aslında.
Hazır patriarkadan da bahsetmişken şunu sormak istiyorum. Hayvansal gıda tüketmek ile patriarka arasındaki ilişki ne?
Güzel. Şimdi sadece küçük bir parantez açalım. Şimdi veganizm sadece beslenme biçimi değil. Veganizm bir felsefedir, bir yaşam biçimidir. Bu feminizmde olduğu gibi politik kökleri olan bir şeydir. Haliyle tamamen gıda üzerinden değil ama gıda üzerinden örneğini çok rahat gördüğümüz bir şey. Çünkü az önce de yine verdiğim yere referans veriyorum. Erkin gözünde kadın da hayvan da birer nesne. İkisi de tüketilebilir nesneler ve kendi zevki ve kendi ihtiyacı için tırnak için arım ihtiyacı tükettiği şeyler. Örneğin şimdi erkeklerin protein alma ihtiyacı olduğuna ve bunu almaya hakkı olduğuna dair bir mit var. Bu asla gerçek değil tabii ki tıbbi olarak da hiçbir kanıtı yok ama bu güç için bir ineği öldürmek ya da bir kuzuyu öldürmek ya da işte bir tavuğu öldürmek kendisini hak görüyor. Aynı şekilde de buradaki etini de pişirten yine kadını pişirtiyor. Aslında kadını da sömürüyor. Bir yandan haliyle onun gözünde yediği şeyle ona hizmet eden şey arasında da bir fark kurmuyor. Olayı sadece et üzerinden de almayalım aslında. Yani et evet kendine hak gördüğü bir şey, kendi gücünü kanıtladığı bir şey, kendisinin gücünü korumak için ihtiyacı olduğuna inandığı bir şey ama bu aynı zamanda eti kendi gözünde yüceltirken et olmayan diğer her şeyi de kendi gözünde aşağıya konumlandırıyor. Örneğin işte sebze yemek, tahıl tüketmek, bakliyatlar ya da bunları yiyen insanlar ya da hayvanlar da onun gözüne yine aşağıya geliyor ve böyle bir kötü anlamda feminizasyon dediğimiz bir şey var aslında.
Efemine etmek gibi
Evet,
diyebiliriz.
haliyle işte vegan beslenen erkekleri erkek görmemesi, de işte vegan beslenen kadınları doğru yere konumlandırmamız çünkü onun gözünde işte et yemeli herkes. Çünkü kendisi et yiyor ya da kendisi hayvansal gıda tüketiyor. Bu işte yumurta olur, süt olur, diğer endüstriler olur ki bu endüstrilere girdiğimizde onların içinde de çok ciddi dişinin diyeceğim artık sömürüldüğü konumlar var. Çünkü hani kadın toplumsal bir kavram ama yani.
Peki bu endüstride sömürülen kadınlarla ilgili örnek verebilir misiniz bize?
Evet, yani yumurta endüstrisini ele alalım. Çok masum gibi görünür. Çok da masum lanse edilir. Hani gezen tavuk yumurtası falan duyarsınız. Bunun biraz gerçeğine bakmak lazım. Şimdi normalde memeli bir hayvanın olduğu gibi tavukların da belli bir üreme yöntemi var. Yani bu hayvanlar belli bir süre geçtiğinde bir yumurta atıyorlar. Yumurta döllenmişse bir civciv oluyor, döllenmemişse de atılan bir atığa dönüşüyor. Şimdi
Aynı kadınlardaki ya da üreyen insanlardaki regl olma durumu gibi aslında boşsa.
Evet, ama bunun bir süresi var. 36 saat gibi bir süresi var ama sektör için bu korkunç bir şey çünkü onun için her şey bir verim, her şey bir zaman kaybı. O yüzden bu süreci kontrol etmeye yönelik işte ışığı orada kontrol ediyor, hayvanı zaten çok kötü bir koşulda barındırıyor falan, üstüne bir tahakküm kuruyor. Çünkü burada biz tavuğun hiçbir bedensel hakkından söz edemiyoruz ne yazık ki sektördeyse. Ürettiği yumurta şimdi diyelim ki bir civciv oldu. Civciv dişi mi yoksa erkek mi, bunu beklediği bir süre var. Bir gün sadece. Eğer erkekse yine sektör için verimli değil ve öldürülüyorlar. Eğer dişiyse bu sonsuz sömürü döngüsüne giriyorlar ve günün sonunda verimli olmayı kestiği bir nokta var. Yani insanların menopoza girmesi gibi düşünelim. Geldiği bir nokta var. O noktada da öldürüp muhtemelen tavukçuluk endüstrisine gönder. Yani gıda et olan kısmı gönderdiği bir şey var. Burada dişi olanın sömürüldüğü, ömrü boyunca sömürüldüğü ve aslında öldükten sonra da sömürülmeye devam ettiği bir sistem var.
Dişi hayvanların yanında insan olan dişileri de burada sömürmeye devam ediyor. Özellikle tarımda ve hayvancılıkta çok ciddi anlamda görünmeyen bir kadın emeğinden bahsediyoruz ve bu görünmeyen kadın emeği çok ciddi bir şey aslında yüzde. Aynı zamanda düşünecek olursak yani sistematik hayvancılığın yanında Türkiye'deki hani daha hayvan çiftliklerini düşünecek olursak en azından bu biz görüyoruz ki büyük iş bölümü ve güç gerektiren kısım, sistematik sömürüyü destekleyen kısım ne yazık ki aynı şekilde kadınları da sömürüyor. Yani bu inekse mesela ineğin işte cinsel şiddetine uğramasını kısmında rolü var. Sonrasında hamilelik süresinde bakımını yapıyor, beslemesini yapıyor. İşte pisliklerini temizliyor, doğum kısmında var. Doğduktan sonra dananın ilgilenmesi kısmında ve en önemlisi her gün olan ve yıllarca süren bir işkence dediğimiz süt sağım kısmında kadınlar var. Sonra bu hayvanlar hastalandığında gene bunlar şey yapıyor. Ta ki gene inek de tırnak içine verimsiz olup kesimhaneye gönderildiği döneme kadar. Ama bu bütün her şeyle ilgilenen kadın emeğinin görünmediği nokta bu hayvanların ne yazık ki mali bir birimi var ve bu satışından sütün veya ineğin bedeninin satışından gelen para hiçbir şekilde bu kadının eline geçmediği gibi onu sömüren genelde kocasının ya da babasının artık hangi şeydeyse onun eline geçiyor. Ya kendine ait özel ya da işte onu birey statüsüne taşıyacak bir kendi parası, kendine harcayabileceği özel işte bir mali gücü olmuyor. Bu mali gücün olmaması zaten feminizmin en temel konularından biri ki kadını özgürleştirmeyen ve bu sistemin hani korkunç sömürü sisteminin içinde olmasına sebep olan işte okuyamamasını, çocuk yaşta evlenmesini veya işte kocasından, babasından, abisinden gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddetin de en temel yapı taşını oluşturuyor aslında.
Bir yandan da şöyle bir şeyden bahsetmek lazım. Şimdi kadın burada emeği sömürülen bir canlı, aynı zamanda şiddete uğrayan bir canlı ama buradaki mağdurken aynı zamanda faile dönüştüğü bir sistemi görüyoruz biz. Çünkü kendi aynı uğradığı şiddeti hayvana uyguluyor. Kendisinin sömürüldüğü emeği ya da sömürüldüğü diğer durumları diğer hayvana uyguluyor. Bu yüzden de aslında feminizmden bahsederken bu veganizmin içindeki kurgudan da bahsetmek zorundayız. Yani hep şey vardır ya işte birinin kurtuluşu olmadan diğerinin kurtuluşu olmaz.
Tamam, teşekkür ederim. Diğer sormak istediğim şey, şimdi kesişimselliği konuşuyorsak ortak kavramları da konuşmamız lazım. Veganizmle feminizm arasındaki ortak kavramlardan biraz bahseder misiniz bize?
Şimdi ortak kavramlar dediğinde aklıma ilk gelen ve bence en büyük şeylerden biri rıza. Rıza konusu feminizmin hani en temel prensiplerinden biri. Aynı zamanda biz veganizmin de en temel noktası. Aslında bu çok ciddi bir kesişimsellik. Bizim veganlığımız hayvanın bedensel sömürüsüne rıza veremediği için aslında hani onun rızasını alamadığımız için geliştirilen bir etik duruş. Yani en özelinde, en kısasında. Ve haliyle bu noktada bedeni üzerinde rızaya söz hakkı olmayan bireylerden bahsediyoruz. Yani buna ister insan bireyi diyelim ya da inek diyelim, tavuk diyelim hiç fark etmez. Bedeni üzerinde kendi hakimiyeti olmadan psikolojik ve cinsel şiddete maruz bırakılan bireyler olarak görüyoruz biz. Onun dışında yani örnek vermek gerekirse aslında birçok kişinin mutlu inekler olarak gördüğü şeyde arkasında çok ciddi bir cinsel şiddet var. Çünkü inekler de aynı memeli geri kalan memeliler gibi süt verebilmek için ki sütünü biliyorsunuz sadece yavrusu için ve sadece yavrusuna kadar veriyor. Hamile kalması gerekiyor süt üretebilmesi için. Bu hamile kalmak ne yazık ki böyle dağlarda ovalarda bir boğa ve ineğin aşkının meyvesi olarak olmuyor artık bu sistemde. Bunun yerine hani gerçekten üzülerek söylüyorum. yaşı gelen bir ineğe cinsel şiddetli bir suni döllenme denen tıbbi adı bu sanıyorum. Yani suni döllenme gerçekleştiriliyor ve bunun videolarını zaten bulabilirsiniz internette. Çok korkunç videolar bence. Asla insan bedeninde olduğunda asla kabul etmeyeceğimiz, cinsel şiddet olarak nitelendireceğimiz bir şey ve asla kabul etmeyeceğimiz, tekrar ediyorum, bir şeyin hayvan bedeni olduğunda kabul edilebilir görünüyor olması bence çok sıkıntılı. Bu noktadan sonra ömrü boyunca süt alabilmek için ya da işte menopoza girene kadar, süt verimi düşene kadar sürekli peş peşe cinsel şiddete uğratılarak suni döllenmeyle hamile bırakılan inekler doğum sürecini atlattığında tekrar bu sistemin içine giriyor. Yani sürekli peş peşe hamile kaldığını düşünün bir bedenin ve çok korkunç, distopik bir durum aslında. Ve bunu, yani sadece kahvemize bir yudum süt koymak ya da bedenimize iyi geldiğini zanneden, ne yazık ki yanlış bilgileri yıllarca öğrendiğimiz için olan şeyler. Bunların artık doğru olmadığını internette kolaylıkla bulabiliriz.
Bir yandan da evet, sorunun tespiti için kullandığımız bazı ortaklıklar var ama kurtuluş için de aslında kullandığımız ortak şeyler var. Mesela dilin önemi. Çünkü feminizmde de bunu biz yaşıyoruz. Veganizmde de aynısını yaşıyoruz. Eğer sizin kullandığınız dil türcüyse ya da işte atıyorum ırkçıysa, cinsiyetçiyse, insanları bir hiyerarşiye koyuyorsa siz mücadelede bir adım ileriye gidemezsiniz ne yazık ki. Haliyle veganizm için de bu geçerli. Örnek veriyorum, mesela kadınla da biraz birleştirelim. İngilizce'de de daha çok vardır işte he, she, it mesela, zamirler Türkçe'de yok belki, o yüzden şey yapamıyoruz ama hayvana it demek ya da işte kadına burada it demek, çünkü orada onu nesneleştiriyorsunuz, bunu alır, ya da işte ondan bahsederken argo kullanacaksınız, işte chick diyorsunuz, piliç diyorsunuz. Yani orada hayvanı cinselleştirirken kadını da hayvanlaştırıyorsunuz. Bu aslında erkin gözünden baktığımızda aşağılayıcı da bir şey. Haliyle biz bunu ne kadar çok kullanırsak aslında sömürü zincirini de zulmü de bir şekilde yeniden üretiyoruz. O yüzden bunu bir çözmemiz gerekiyor. Aslında kurtuluşta da ortaklaştığımızı düşünüyorum o yüzden. Yani şimdi bir de burada belki yine ortak ve çözmemiz gereken bir konu var ki o da yabancılaşma. Yabancılaşmadan kastım şu. Şimdi tıpkı kadının kendi emeğine yabancılaştırılması gibi insanların et tüketmeye ya da diğer hayvansal gıdaları tüketmeye dair bir yabancılaştırılması söz konusu. Örnek veriyorum. Mesela burada hiçbirimiz, şu kaydı dinleyen hiçbir insanın gidip et istediğinde bir hayvanı öldürdüğünü ve sonra yüzdüğünü ve yediğini düşünmüyorum. Haliyle ne yapıyorsunuz? Markete gidiyorsunuz. Bir onun beden parçasını alıyorsunuz. Siz bu hayvanı artık hayvan olarak görmüyorsunuz. Ama bu hayvan aslında bir birey, hissediyor, acıları var, sevdiği şeyler var, nefret ettiği şeyler var, hoşlandığı şeyler var ama sizin gözünüzde o sadece bir beden parçası. Tıpkı erkin kadına baktığı şeyle aynı şey aslında.
Yani hatta artık günümüzde beden parçası olduğunu bile düşünmüyoruz. Onlar sadece bir parça kıyma veya bir parça jambon, evet, içinde sebze parçaları olan ve kendimize iyi geleceğine inandığımız veya sadece işte kas yapmak için mecburen yememiz söylenen veya diyet kültüründe de sürekli söylenen yağsız beyaz et, ki yani kadınlara da biliyorsun hep piliç denir. Bu noktada hani diyet kültüründe, şu anda da spor kültüründe, kas yapma kültüründe çok ciddi olarak bu yabancılaştırılıp tüketmemiz, sürekli her öğünümüzde tüketmemiz söylenen bir sürü hayvan bedeni, hayvan parçası aslında.
Yani haliyle günün sonunda yabancılaşmayı çözemediğinizde, siz onun kaynağına dönmediğinizde ve onu sadece bir nesne ya da sadece bir ürün olarak gördüğünüzde, burada tıpkı veganizmde ya da feminizmde de olduğu gibi kurtuluşa çok uzakta kalıyorsunuz. Çünkü onların birey olduğunu görmüyorsunuz.
Bu noktada yani küçük bir şey eklemek istiyorum. Kendine özellikle feminist diyen arkadaşların, aslında bütün LGBT ve kadınların, kadın artıların veganizmi okuması ve bu empatiyi, bu işte ezilenlerin ortak paydaşlığını noktasında gerçekten ortaklaşıp birlikte dayanışabileceğimize inanıyoruz. Ve ortak paydada buluşup veganizm, yani hani vegan feminist olma şeyine inanıyoruz. Birimiz olmadan birimizin kurtuluşu yok. Bu empatiyi, bu bilgi birikimini, bu dayanışmayı yapabilmemiz gerçekten çok önemli.
Yani bonus çakayım mı sana buradan?
Çak.
Tamam. Şöyle şimdi hazır gündem 8 Mart. Şey pankartları çok meşhurdu. 8 Mart'ta niye vegan pankart açıyorsunuz? Bugün kadınlar içindir diye. Bak orada da aslında başka bir yabancılaşma var. Kadın dediğinde sadece insan kadın dişiyi ya da almak ya da insan female'ı bilmiyorum neden bahsediyorsak. Onu almak da yine büyük bir sıkıntı. Çünkü biz aslında burada yine kendimize yabancılaşıyoruz ve diğer bütün dişileri, diğer bütün sömürü sistemlerini görmüyoruz ki oysa...
Türcülüğün temeli de bunu bize gerektiriyor bir yandan.
Evet
Karşı
ve
olduğumuz.
oysa bizi sömüren şey yine oradaki erk, yine oradaki patriyarka.
Hani bahsettiniz ya işte gidip bir parçasını alıyoruz diye. Hayvan olarak görmüyoruz onu. Yani bir birey olarak görmüyoruz ve gidip bir parçasını alıyoruz. Bugün kadına bakış açısının da çok farklı olmadığını görüyoruz. Biraz şeyden bahsedelim istiyorum o yüzden. Etin cinsel politikasından. Bize biraz etin cinsel politikası hakkında bilgi verir misiniz?
Tabii ki etin cinsel politikası direkt hani adıyla aratacağınız bir kitap. Bu arada mutlaka okumanızı da tavsiye ederim. Etin cinsel politikası nedir diye bakarsak aslında daha önce de söylediğimiz etin cinsel bir nesne olarak pazarlanması ya da böyle ele alınması ve kadının da hayvanlaştırılması ikisinin de ortak bir noktada paydaş olarak görülmesine dayanan bir teori diyeceğim. Çok da güzeldir. Orada mesela şöyle güzel kavramlar var. Şimdi reklamlara bakalım. Reklamlara baktığınızda işte özellikle yurt dışında çok daha fazla kullanılır. Daha böyle seksi hale getirilen bir domuz. Ya da işte size böyle alıcı gözlerle bakan bir inek. Ya da işte tam tersi kadınlarla ilgili reklamlara baktığınızda kadının süper burada seksüalize edilmesi. Aynı şeyi et reklamlarında da görürsünüz. Aslında ortaklaştığı çok fazla nokta var ve özellikle biz bunu medyada sürekli görüyoruz. O yüzden bu kitabı diyorum hakikaten tekrar tavsiye ediyorum mutlaka.
O zaman etin cinsel politikası okuyalım. Şunu sormak istiyorum. Peki şöyle dedik. Veganizmin kadına bakış açısına konuştuk. Bir de biz kadın olarak veganizmde yani veganizm için ne yapıyoruz? Veganizm içindeki yerimiz ne bizim?
Şimdi önce kadın hareketi tarihini, modern kadın hareketi tarihini şöyle bir gözden geçirdiğimizde kadın haklarının işte 1920'lerde birey olma ve işte oy verme aslında beyaz kadın evet oy vermeyle başladığını sonrasında beden politikaları zamanla beden politikaları geliştirdiğini özellikle 68 kuşağı ile birlikte kadının cinselliği üzerinde söz sahip olduğu ve doğurganlık İşte doğurup doğurmama hakkında söz sahibi olma hareketinde bu hakka sahip olmak için uğraştığını biliyoruz. Tam da aynı dönemde aslında kadınların bu empatiyi yapıp hayvanlarla ortaklaştığını ve 60'ların sonundan itibaren feminist kadınların arasından ilk işte vejeteryanların belki vegan kelimesi o tarihte söylenmiyordu ama ilk veganların hani dini bir şeyden bağımsız olarak beden empatisi yaparak hayvanlarla gene kendi bedenleri üzerinde nasıl ki İnsanlar söz sahibi olmak istiyorsa benim bedenim benim kararım diyebilmek istiyorsa hayvanlar için de bunun denmesinin çok önemli olduğunu fark etmiş olup baya 60'ların sonunda hadi 70 diyelim ciddi anlamda feministlerin içinde kadın hareketlerinin içinde vejeteryanların ve vegan düşünce biçiminin yaygınlaştığını, ekofeministlerin şu an çok fazla şey olmasa da ekofeminizmin geliştiğini görüyoruz. Yani aslında neredeyse başından beri feminizmin içinde çok ciddi bir kavram olarak bu bağdaşı, bu bağlam kurulmuş ve üzerine düşünülmüş. Bugün bunu kesinlikle ayırmamamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden 8 Mart dolayısıyla tekrar söylüyorum. Kadın hareketinin en direkt ortasında bir düşünme biçimi, etik bir duruş olması gerekiyor veganlığın artık. Çünkü artık birçok şey biliyoruz. Zamanında sadece empatiyle kurarak geldiğimiz noktanın dışında artık bilimsel kanıtlar, makaleler, bir sürü şey bize veganlığın zaten vegan olmanın feminizmin gerçekten bir biçimi olduğunu, hatta iyi bir feminist olmak için bence vegan olmanın gerekliliğini şey yapıyor. Ben bu yüzden hani feminizmime veganlığı ekledim ve bu noktada gerçekten tüm kadın artıların bunu bir kez daha okuyup, araştırıp, düşünmesi, üzerine düşünmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Benim bedenim benim kararımsa onun bedeni onun kararı olması gerekiyor.
Bir yandan da şunu değinmek lazım. Yine hani neresindeyiz bunun? Evet, tarihsel olarak iç içe geçen mücadeleler. Hatta kökleri çok daha eski. Yani esas güçlendiği yer o 70'lere, 80'lere işte Animal Liberation'lara falan giderken bir yandan da Birinci Dünya Savaşı sonrası mesela barış için ya da barış yanlısı vejeteryanların ilk çıktığını görüyoruz. Bunların içinde de yine kadınlar var. Çünkü savaş sonrası bir dünyada en çok bundan muzdarip olanlar ve bir şeyleri değiştirmeye çalışanlar kadınlar. Çünkü daha önce sahip olmadıkları ilk defa bir yerlerde çalışma hakkını da savaşın getirdiği koşullar sonrasında elde ediyorlar. O yüzden yine ilk örneklerini görüyoruz ama zaman zaman yükselmiş, güçlenmiş ve belli bir noktaya gelmiş. Şu an bakarsak işte 2020'lerde nerede bu diye. Şu an vegan olan insanların en azından %60'ının 70'inin kadın artı veya queer olduğunu biz görüyoruz. Aslında böyle bir istatistik var. Bu özcü bir yerden değil. Bazı insanlar bunun özcü olduğunu düşünüyor ama hani aslında kadın şefkatlidir, annedir falan gibi bir yerden asla değil. Bu daha çok kendisi sömürüldüğü ve kendisi ezildiği için bunu görmeye başladığı noktada diğer türlerin de ne şekilde sömürüldüğünü görüyor. Çünkü aslında ortak düşman diyeceğim. Ortak düşmanımız patriarka.
Bir de şeye bağlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki en çok konuştuğumuz şey son zamanlarda kadına karşı şiddet. Biraz da şeye girmek istiyorum. Et, şiddet, psikopati. Hani bunlar hakkında biraz konuşalım istiyorum. Yani günümüzün en büyük sorunu bu. En çok konuştuğumuz, en çok tartıştığımız şeylerden biri bu. 8 Mart'ta geçmişken biraz şiddetten ve psikopatisinden konuşalım istiyorum.
Şöyle aslında et ve şiddet ve psikopat arasında çok net bilimsel olarak kanıtlanmış bir bağ var. Nasıl bir bağ var? Şöyle bir araştırma yapıyorlar. Seri katiller üzerinde bir yapılan araştırma. Şimdi seri katillerin büyük çoğunluğunun ilk eylemlerini hayvanlar üzerinde denediğini görüyoruz. Çünkü orada sınırını test ediyor. Ne yapabilir? Ya da bundan aldığı zevkse bundan ne kadar zevk alıyor? Orada bir limit görüyor. Haliyle oradaki en rahat kurban hayvanlar. Sonrasında kadınlar. Ondan sonra belki erkekler ya da diğerleri diye gidiyor. Ama buradaki basamağın ilki hayvanlar. Ama hayvanları sadece işte istismar ederken ya da ona şiddet uygularken bir basamak olarak görmüyor. Bunu kendisine bir araç olarak da kullanıyor. Nasıl? Şimdi özellikle aile içi şiddette de bunu çok görmüşler bu yapılan araştırmada ve şey diyor. Fail istismar edeceği ya da şiddet uygulayacağı insana ne yapabileceğini göstermek için eğer işte sözünde durmazsan ya da işte şunu yapmazsan ne yapabileceğini göstermek için birebir aynısını önce hayvana uyguluyor. Çünkü evdeki hayvan çocuk için de diğer kadın için de bir tehdit unsuru, bir koz aslında ne yazık ki. Haliyle ona zarar gelmemesi için sustuğu, ona zarar gelmemesi ya da öldürmemesi için evden kaçmadığı ya da işte polise gitmediği çok fazla örnek var. Bu yüzden ilk basamağı bu diyebiliriz aslında. Ama bir yandan da sadece hani bunu basamak gibi düşünmemek lazım. Bu bir gösterge. Eğer bir çocuk, yine başka bir araştırmadan bu da, istismara uğruyorsa ya da şiddete uğruyorsa diğer hayvanlara, yani evdeki ya da sokaktaki diğer hayvanlara şiddet uyguladığına dair kanıtlar var. Haliyle eğer bir çocuğu başka bir hayvana şiddet uygularken görüyorsanız bu çocuğun psikopat olmasından önce çocuğun kurban ya da işte burada mağdur diyeyim, kurban demeyeyim, mağdur olduğunu gösteren bir gösterge aslında. Haliyle buradaki pedagogun ya da işte gittiği psikiyatristin ya da belki polisin ilk kademede kimlerle karşılaşıyorsa oradaki profesyonellerin mutlaka dikkate alması gereken bir şey.
Buna ek olarak şunu belirtmek istiyorum. Yani Türkiye'de özellikle hayvana karşı uygulanan şiddet, özellikle sokaktaki hayvanlara karşı uygulanan şiddet gün geçtikçe artıyor. Her gün şeylerini alıyoruz. Aynı zamanda yapılan araştırmalar kadına uygulanan şiddetin de son yıllarda giderek arttığını zaten bize gösteriyor. Bunun arasındaki korelasyonu, bunun arasındaki bağlantıyı görmemek gerçekten çok zor. Söylediği gibi bir sürü makale var bu konuda. Bu yüzden şiddet eğilimlerini zaten şiddetsizliği savunuyoruz ama bu şiddet eylemlerini karşı durmak ya da bunları şey yapmak için ciddi yasalar istiyoruz, ciddi yaptırımlar istiyoruz. Bunları hayvan hakları tarafından istiyoruz, hayvan hakları için istiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki hayvan sömürüsü bize başka şiddet biçimlerini de getiriyor aynı zamanda. Aynı zamanda 8 Mart sadece bir gün değil, her günümüz 8 Mart. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim.
Tamam, teşekkür ederim. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Biraz toparlayalım istiyorum. Biraz kesişimsel aktivizmden bahsedelim ve sizi de daha fazla yormayalım istiyorum.
Tamam, ben şeyden geleyim şimdi. Bugün çok fazla şey söyledik. Etin cinsel politikası dedik. Oraya bir güzel bir referans verelim. Orada şöyle bir alıntı var. Onu da veriyorum. Et yemek iktidarın her öğünde yeniden ilan edilmesi. Evet, baktığınız zaman vejetaryen bir manifesto belki ama vegan olarak düşünün. Bunlar hayvansal gıda tüketmek ya da işte hayvan sömürüsünde bulunmak, hayvansal hayvanlardan elde edilen şeyleri giymek, hayvanların esaret altında bulunduğu yerlere gitmek falan gibi genelleyin. Şimdi bu neden her öğünde iktidarın yeniden erke verilmesi? Bir kere başta anlattığımız gibi kadın da hayvan da gözünde bir nesne, gözünde elde edebileceği ihtiyacı olan, ihtiyaçlarını tatmin etmesi gereken bir nesne, bir obje. Haliyle her öğünde erke bir hayvansal gıda sunduğunuzda, bu et olur, süt olur, yumurta olur fark etmez. Erkin oradaki kendi içinde inandığı miti desteklemiş oluyorsunuz. Haliyle burada bizim feminizmde bir kurtuluş arıyorsak, bir kadın haklarında bir iyileşme arıyorsak ya da eşitlik mücadelesindeysek önce sorunun kaynağını çözmemiz lazım. Sorunun kaynağı tıpkı o psikopatideki olduğu gibi yine hayvanlar. Hayvanlara olan sömürüyü ya da zulmü çözmezsek devamını çözemiyoruz. O yüzden de etle arasında aslında çok güçlü bir ilişki var der bu arada etin cinsel politikası. Sadece ama dediğim gibi et üzerinden düşünmeyin. Örnek vereyim mesela yine kitapta geçiyor şey. İktidara sahip olanlar, sadece kadınlar ya da erkekler gibi düşünmeyin yine. Irk üzerinden düşünebilirsiniz, cinsiyet ya da sosyoekonomik sınıf üzerinden düşünebilirsiniz. İktidara sahip olanlar mesela kraliyet ailesi ya da aristokratları vermiş. Aristokratların etle ilişkisi çok güçlü. Et yiyorlar ve işçi sınıfı ya da diğer serfler artık şeye göre, dönemine göre isimlendirelim. Diğerleri sebze yiyorlar, bakliyat yiyorlar. Yani gözünde ilk başta söylediğimiz et yiyen etkindir. Sebze yiyen edilgendir gibi aslında sadece dişi ve erkek kafası gibi. Yani sadece ikililiğe oynayan bir şey. Haliyle günün sonunda hep feminizmi konuştuk, kesişimsel aktivizm dedik ama binary olmayan, ikililiğin dışındaki diğer sistemler için de, diğer ideolojiler için de aslında yine veganizme dönmemiz gerekiyor. Mesela queer mücadelesinde olduğu gibi.
Bonus olarak şunu eklemek istiyorum günün anlam ve önemine dair. Bize hep neden vegansınız ya da nasıl vegan olduğunuz gibi sorular soruluyor. Ben bunu değiştirip şu an dinleyen kişilere siz neden vegan olmuyorsunuz diye sormak istiyorum. Çünkü vegan olmak için gerçekten hem sağlık açısından hem çevre iklim açısından hem de en önemlisi bence hayvan hakları açısından çok fazla madde bulabiliyoruz, çok fazla sebep bulabiliyoruz. Ama şunu düşünmek istiyorum, insan hakkı dediğimiz, yaşam hakkı dediğimiz, hatta bunu söylüyorum, yaşam hakkı için uğraşan bizler, aynı yaşam hakkını neden başkaları için, diğer bireyler için istemiyoruz? Onları niye kendimizden daha aşağıda, yaşamaya değer görmeyen, ömrünü işkence altında geçirmesini mübah olarak gördüğümüz varlıklar olarak düşünüyoruz? Ya da hiç düşünmüyoruz, yani neden düşünmüyoruz? Bu bence kendimizi sormamız gereken sorulardan biri. Bu yüzden bugün bu yayını dinleyen arkadaşlar, kişiler lütfen düşünün. Ben neden vegan olmuyorum? Çünkü buna karşı bulabileceğiniz bütün nedenlere karşı biz cevap vermek ya da size yardımcı olmak için Vegan Derneği internet sayfasında, Instagram'da veya direkt dernek ofisimizde bekliyor olacağız. İnanın ben vegan olduysam, Özgün vegan olduysa, diğer bir sürü insan vegan olduysa şartlarına rağmen, çünkü inanın her şartta her beden tipinde insan var, siz de olabilirsiniz.
O zaman bir mottoyla bitirelim. Kurtuluş yok tek başına gibi. Kurtuluş yok. Ya bütün türler ya hiçbirimiz.
Bu güzel sohbet için ikinize de çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım. Bizimle bilgilerinizi paylaştığınız için. Teşekkürler tekrardan.
Biz teşekkür ederiz davetiniz için. Biz de sizi tekrar ofisimize ya da sosyal medyamıza davet etmiş olalım.
Evet sevgili dinleyiciler. Bugün Vegan Derneği Türkiye'den Özgün ve Medusa bizle beraberdi. Feminizm ve veganizmin kesişimselliğini konuştuk. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.